Ayrım 7, sayfa 52. O halde sahip olduğu veya istediği eve en çok benzeyen şeye geri dönmek mutluydu. Ama oradaki arkadaşlarını oldukça sığ buluyordu. Son bir yılda epeyce büyümüştü. Kızların bazıları ona yetişmiş veya onu geçmişlerdi, kadın olmuşlardı. Oysa kızlarla arada bir ilişkinin ötesine geçmiyordu. Henüz yeni bir cinsellik fırtınası istemiyordu. Yapacak başka işleri vardı. Kızların en akıllı olanları Roab gibi aynı şekilde ilgisiz ve ihtiyatlı olduğunu gördü. Laboratuvarlarda, çalışma gruplarında ya da yurt kamu odalarında yalnızca iyi yoldaşlar gibi davranıyorlardı. Başka bir şey yoktu. Kızlar çocuk doğurmadan önce eğitimlerini bitirip araştırmaya başlamak veya sevdikleri bir kadro bulmak istiyorlardı. Ama artık yeni yetme cinsel denemelerle yetinemiyorlardı. Olgun bir ilişki istiyorlardı. Kısır bir ilişki değil. Ama henüz değil. Daha değil. Bu kızlar iyi arkadaştılar. Dost ve bağımsızdılar. Şivek'in yaşındaki çocuklar artık biraz kuru ve yetersiz bir çocuksuluğun sonunda takılıp kalmış görünüyorlardı. Fazlasıyla entelektüeldiler. Kendilerini çalışmaya ya da cinselliğe adamak istermiş gibi görünmüyorlardı. Trin konuştuğunda cinsel ilişkiyi kendisi icat etmiş gibi davranıyordu. Ama bütün ilişkiler 15-16 yaşındaki kızlarlaydı. Kendi yaşındakilerden çekiniyordu. Hiçbir zaman cinsel enerjisi fazla olmayan Bedab, kendisine eşcinsel idealist bir tutkuyla bağlanan, kendisinden küçük bir erkek çocuğun sevgisini kabul edip onunla yetiniyordu. Hiçbir şeyi ciddiye almıyor, görünüyordu. Alaycı ve suskun olmuştu. Shivek onunla dostluğunun kesildiğini hissediyordu. Hiçbir dostluk sürmüyordu. Trin bile çok ben merkezci ve son zamanlarda aralarındaki eski bağı Shivek istese bile kuramayacak kadar karamsar olmuştu. Aslında o da istemiyordu. Yalnızlığı tüm kalbiyle kabul ediyordu. Bedab ve Trin de gördüğü çekingenliğin kendi kapalılığına bir yanıt, bir tepki olduğunu, nazik ama şimdiden korkunç içine kapalı kişiliğinin kendi duvarını oluşturabileceğini ve bunu yalnızca büyük güç veya büyük bağlılığın aşabileceğini hiç aklına getirmemişti. Aslında tek fark ettiği en sonunda çalışmak için yeterli zamanı olacağıydı. Güneydoğu'da düzenli bedensel çalışmaya alıştıktan sonra ve beynini şifreli mektuplara, menisini de ıslak düşünceleri harcamayı bıraktıktan sonra bir takım fikirler oluşturmaya başlamıştı. Şimdi bu fikirleri geliştirme, gerçekten önemli olup olmadıklarını görme özgürlüğüne sahipti. Enstitüdeki en kıdemli fizikçi Mitis adlı bir kadındı. Bütün idari görevler her yıl 20 sürekli kadro arasında dönüşümlü olduğundan bu yıl fizik programını o yönetmiyordu. Ama 30 yıldır oradaydı ve aralarında en iyi beyin onunkiydi. Mitis'in çevresinde her zaman tıpkı bir dağ doruğunun çevresindeki kalabalık olmaması gibi boş bir psikolojik alan vardı. Otoritenin büyüsünün ve zorlamalarının yokluğu gerçek olanı ortada, görünürde bırakmıştı. Bazı insanlarda otorite içkindir. Bazı imparatorların gerçekten yeni giysileri vardır. Görseli frekans üzerine yazdığın o makaleyi Abena'ya Sabul'a gönderdim, dedi Shivek'e hızlı, dostça konuşmasıyla. Yanısı görmek istiyor musun? Mitis herhalde daha büyük bir parça kağıttan koparılmış yırtık bir kağıdı masanın üstüne koydu. Üzerine küçük, karalanmış harflerle bir denklem yazılmıştı. TS bölü 2 parantez R eşittir 0. Shivek masanın üzerine koyduğu elleri yasaklanarak gözün kağıt parçasına dikti. Gözleri ışıltılıydı. Pencereden gelen ışık onları dolduruyor, su gibi berrak bir görüntü veriyordu. O 19 yaşında, Mitis ise 55'indeydi. Mitis onu şefkat ve hayranlıkla izliyordu. İşte eksik olan şu, dedi Shivek. Masanın üstünde bir kalem buldu, kağıt parçasını çiziktirmeye başladı. Yazdıkça ince, kısa, gümüşü tüylerle kaplı yüzüne kan doluyor, kulakları kızarıyordu. Mitis oturmak için masanın arkasına doğru yavaşça yürüdü. Bacaklarında dolaşım bozukluğu olduğundan oturmaya gereksinimi vardı. Ancak hareketi Shivek'i tedirgin etmişti. Soğuk, rahatsız olmuş bir bakışla başını kaldırdı. Bunu bir iki gün içinde bitirebilirim, dedi. Sabul bitirdiğin zaman sonuçları görmek istiyor. Bir duraklama oldu. Shivek'in rengi olağan haline döndü. Bir kez daha sevdiği Mitis'in varlığının farkına vardı. Makaleyi neden Sabul'a gönderdin, diye sordu. İçindeki o büyük delikle. Gülümsedi. Düşüncesindeki deliği tıkama zevki neşesini geri getirmişti. Senin nerede yanıldığını, onun görebileceğini düşünmüştüm. Ben göremedim. Ayrıca senin neyin peşinde olduğunu da görmesini istedim. Abena'ya yanına gitmeni isteyecek, biliyorsun. Genç adam yanıtlamadı. Gitmek istiyor musun? Henüz değil. Ben de öyle tahmin etmiştim ama gitmelisin. Kitaplar ve orada tanışacağın beyinler için. O beyni bir çölde harcayamazsın. Mitis ani bir tutkuyla konuştu. En iyiyi aramak senin görevin, Şivek. Sahte eşitlikçiliğin seni kandırmasına hiçbir zaman izin verme. Sabırla çalışacaksın. İyidir. Seni çok çalıştıracak. Ama izlemek istediğin çizgiyi bulmakta özgür olmalısın. Burada bir dönem daha kral. Burada bir dönem daha kal ve sonra git. Abenay'da kendine dikkat et. Özgür kal. Güç her zaman merkezde toplanır. Merkeze gidiyorsun. Sabul'u iyi tanımıyorum. Onun aleyhinde herhangi bir bilgim yok. Ama şunu aklından çıkarma. Onun adamı olacaksın. Pravca'da iyilik zamirinin tekil şekli çoğunlukla vurgulamak için kullanılırdı. Genel kullanımda ise atlanırdı. Küçük çocuklar annem diyebilirlerdi ama çok kısa zamanda onun yerine anne demeyi öğrenirlerdi. Ellerim acıyor yerine eller bana acı veriyor deniyordu. Pravca'da bu benim, şu da senin yerine bunu ben kullanıyorum, şunu da sen denirdi. Mitis'in onun adamı olacaksın cümlesinin garip bir tanısı vardı. Şivek ona boş gözlerle baktı. Yapacağın işler var, dedi Mitis. Siyah gözleri vardı. Kızgınmış gibi parlıyorlardı. Yap. Sonra dışarıya çıktı. Çünkü bir grup laboratuvarda onu bekliyordu. Şaşıran Şivek karalanmış kağıt parçasına baka kaldı. Mitis'in acele edip denklemlerini düzeltmesini söylediğini sanmıştı. Onun ne dediğini çok sonraları anladı. Abena'ya gitmeden önceki gece sınıf arkadaşları onun için bir parti verdiler. Partiler hem sık sık hem de sudan bahanelerle verilirdi. Ama Şivek bu parti gibi harcanan enerjiye şaşırırdı. Ve neden bu kadar iyi bir parti olduğunu merak etti. Diğerleri tarafından hiç etkilenmediği için onları etkilediğini hiç bilmiyordu. Onu sevdiklerinin hiç farkında değildi. Birçoğu önceden parti için günlük tayinlerinden arttırmış olmalıydılar. İnanılmayacak kadar çok yiyecek vardı. O kadar çok pasta kurabiye talebi vardı ki yemekhane aşçısı hayal gücünü çalıştırıp daha önceden bilinmeyen harikalar üretti. Baharatlı bisküviler, buğulama balıkla yenilebilecek küçük biberli kanepeler, tatlı, yağda kızarmış tavuk, cıvık denecek kadar yağlı kekler, meyve suları, Kera Denizi bölgesinden taze meyve, minik karidesler, bir yığın tatlı cips vardı. Zengin bol yiyecek sarhoş ediciydi. Herkes çok keyiflendi. Birkaçının da midesi bozuldu. Hazırlanmış ve doğaçlama oyun ve eğlenceler vardı. Tilin yeniden işleme ambarında bulduğu paçavralara sarınıp aralarında yoksul uraslı. Dilenci, parantez bu herkesin tarih dersinde öğrendiği iyi hoca kelimelerden biriydi. Kılığında dolaştı. Elini burunlarının altında sallayarak bana para verin diye sızlandı. Para, para, para. Bana niçin para vermiyorsunuz? Hiç paranız yok mu? Yalancılar, iğrenç mülkiyetçiler, çıkarcılar. Bırakın şu yiyecekleri. Paranız yoksa nasıl satın aldınız bunları? Sonra kendi satışına çıkardı. Sonra kendini satışa çıkardı. Satın alın beni, birazcık parayla satın alın beni diye yaltaklandı. Satan değil satın diye düzeltti Rovab. Satan alın, satın alın, kimin umurunda diye mırıldandı Tirin der kalçalarını sallayarak ve göz kırparak. Bakın ne kadar güzel bir beden, istemiyor musunuz onu? En sonunda resmi bir tören eşliğinde bir balık bıçağıyla idam edildi ve kendi giysilerini yeniden belirdi. Aralarında yetenekli arpçılar ve şarkıcılar vardı. Epeyce müzik ve dans vardı ama sohbet daha da çoktu. Hepsi yarın dilleri tutulacakmış gibi konuşup durdular. Gece ilerleyince genç aşıklar sevişmek için oradan ayrılıp özel odalara gittiler. Diğerlerinin uykusu geldi ve yatakhanelere döndüler. En sonunda küçük bir grup sabah olmadan önce temizlenmek zorunda kalacakları boş fincanlar, balık kılçıkları ve pasta kırıntılarının ortasında kaldı. Ama daha sabaha saatler vardı. Konuştular. Konuşurken buldukları yiyecekleri kemiriyorlardı. Bedap, Tirin, Şivek. Birkaç başka oğlan ve üç kız vardı. Zamanın ritim olarak uzamsal gösterimi ve antik sayısal armoniler kuramlarının çağdaş zaman fiziğiyle ilgisinden bahsettiler. Uzun mesafe yüzmedeki en iyi kulaç atma şeklinden bahsettiler. Çocukluklarının mutlu geçip geçmediğinden bahsettiler. Mutluluğun ne olduğundan bahsettiler. Acı çekmek bir yanlış anlamıdır, dedi Şivek. Öne eğilmiş, gözleri iri iri ve ışıltılı. Hala zayıftı. İri elleri, sivri kulakları, zayıf eklemleri vardı. Ama erkekliğin ilk döneminin mükemmel sağlık ve gücüyle çok güzeldi. Kahverengi saçları diğerlerinki gibi ince ve düzdü. İyice uzatılmış ve alnında bir bantla tutturulmuştu. İçlerinden yalnızca biri çıkık elmacık kemikli, düz burunlu bir kız saçını farklı uzatmıştı. Koyu renk saçını yüz yuvarlak bir başlık şeklinde kesmişti. Şivek'i sabit ciddi bir bakışla izliyordu. Dudakları kızarmış kek yemekten yağ içindeydi. Çenesinde de bir kırıntı vardı. Acı var, dedi Şivek ellerini açarak. Gerçek. Ona yanlış anlama diyebilirim ama var olmadığını veya herhangi bir zamanda yok olacağını varsayamam. Acı çekme yaşamamızın koşulu. Başına geldiği zaman fark ediyorsun. Onun gerçek olduğunu anlıyorsun. Tabii ki tıpkı toplumlar organizmanın yaptığı gibi hastalıkları iyileştirmek, açlık ve adaletsizliği önlemek doğru bir şey. Ama hiçbir toplum var olmanın doğasını değiştiremez. Acı çekmeyi önleyemeyiz. Şu acıyı, bu acıyı dindirebiliriz. Ama acıyı dindiremeyiz. Bir toplum ancak toplumsal acıyı, gereksiz acıyı dindirebilir. Gerisi kalır. Kök, gerçek olan. Buradaki herkes acıyı öğrenecek. Eğer 50 yıl yaşarsak, 50 yıldır acıyı biliyor olacağız. En sonunda da öleceğiz. Bu doğuşumuzun koşulu. Yaşamdan korkuyorum. Bazen ben çok korkuyorum. Herhangi bir mutluluk çok basit gibi geliyor. Yine de her şeyin, bu mutluluk arayışının, bu acı korkusunun tümüyle bir yanlış anlamı olup olmadığını merak ediyorum. Ondan korkmak veya kaçmak yerine onun içinden geçilebilse, aşılabilse, arkasında bir şey var. Acı çeken şey benlik. Benliğin ise yok olduğu bir yer var. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama gerçekliğin, rahatlık ve mutlulukla görmediğim, acıda gördüğüm gerçeğin, acının gerçekliğinin acı olmadığına inanıyorum. Eğer içinden geçebilirsen, eğer sonuna kadar ona dayanabilirsen, yaşamımızın gerçekliği sevgide, dayanışmada, dedi uzun boylu, parlak gözlü bir kız. İnsan yaşamının gerçek durumu sevgidir. Bedap başını salladı. Hayır, Şev haklı, dedi. Sevgi, acının içinden geçme yollarından yalnızca biri. Bazen yanılıp ıskalayabilir, acı hiçbir zaman ıskalamaz. Ama bu yüzden ona dayanma açısından pek seçeneğimiz yok. İstesek de istemesek de katlanmak zorundayız. Kısa saçlı kız şiddetle başını salladı. Ama katlanmıyoruz. 100 kişiden biri, 1000 kişiden biri sonuna kadar gidiyor. Ta en sonuna kadar. Geri kalanlar ya mutluluk taklidi yapıyor ya da duyarsızlaşıyor. Acı çekiyoruz ama yeterince değil. Bu yüzden de boş yere acı çekiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Dedi Tirin. Yeterince acı çektiğimizden emin olmak için günde bir saat kafamızı duvarlara mı vuralım? Bir başkası bir acı mezhebi oluşturuyorsun, dedi. Bir odyocunun amacı olumludur, olumsuz değil. Acı çekmek tehlikeye karşı bedensel bir uyarı dışında işlevsel değildir. Psikolojik ve toplumsal olarak yalnızca yok edicidir. O doyu acıya, kendisinin ve başkalarının acısına, olağan dışı bir duyarlılıktan başka ne harekete geçirdi ki? Diye karşılık verdi Bedap. Ama karşılıklı yardım ilkesi tamamıyla acıyı önlemek için tasarlandı. Şivek uzun bacaklarını sarkıtmış, yüzü gergin, sessizce masanın üzerinde oturuyordu. Birinin öldüğünü gördünüz mü hiç? Diye sordu diğerlerini. Birçoğu konutlarda ya da gönüllü hastane görevi sırasında görmüştü. Biri dışında hepsi belli zamanlarda ölülerin gömülmesine yardım etmişlerdi. Ben Güneydoğu'da kamptayken bir adam vardı. Böyle bir şey ilk defa görmüştüm. Hava gemisinin motorunda bir bozukluk vardı. Kalkarken çakılıp ateş aldı. Adamı çıkardıklarında tümüyle yanmıştı. 2 saat kadar yaşadı kurtarılamazdı. O kadar uzun yaşaması için, o 2 saat için hiçbir neden yoktu. Sahilden uyuşturucu ilaç getirmelerini bekliyorduk. Birkaç kızla beraber onun yanında kaldık. Uçağı yükleyen ekipteydik. Hiç doktor yoktu. Orada kalıp onun yanında olmanın dışında hiçbir şey yapamıyordunuz. Şoka girmişti ama çoğunlukla kendindeydi. Çok acı çekiyordu. Özellikle de ellerinden bedenine geriye kalan tümüyle yandığını bildiğini sanmıyorum. Acının çoğunu ellerinde hissediyordu. Rahatlamak için ona dokunamıyordunuz. Dokunduğunuzda da deri ve et elinizde kalıyordu. O da çığlığı basıyordu. Onun için hiçbir şey yapamıyordunuz. Yapılacak hiçbir şey yoktu. Belki de orada olduğumuzun farkındaydı, bilmiyorum. Ona yararı olmadı. Onun için hiçbir şey yapamıyordunuz. O anda şunu anladım. Hiç kimse için hiçbir şey yapamayacağımızı. Anlıyor musunuz? Birbirimizi kurtaramayız. Kendimizi de. Ne kalıyor geriye o zaman? Soyutlanma ve umutsuzluk mu? Kardeşliği yatsıyorsun Şivek, diye haykırdı uzun boylu kız. Hayır hayır, yatsımıyorum. Gerçek kardeşlikten ne anladığımı söylemeye çalışıyorum. Gerçek kardeşlik paylaşılan acıda başlıyor. O halde nerede bitiyor? Bilmiyorum. Henüz bilmiyorum. 3. bölüm. Uras. Şivek Uras'taki ilk sabah boyunca uyudu. Uyandığında burnu tıkalıydı. Boğazı ağrıyordu ve çok öksürüyordu. Önce soğuk algınlığı olduğu sandı. Odacı sağlık önlemleri bile soğuk algınlığını alt edememişti. Ama onu muayene etmek için bekleyen gururlu, yaşlıca bir adam olan doktor, Uras'ın yabancı toz ve polenlerinin yol açtığı ağır bir alerjik saman nezlesi olduğunu söyledi. Şivek, doktorun verdiği hapları ve yaptığı iğneyi sabırla, getirdiği bir tepsi dolusu yemeği de büyük bir açlıkla kabul etti. Doktor odasında kalmasını söyleyip yalnız bıraktı onu. Şivek yemeğini bitirir bitirmez Uras'ı oda keşfe çıktı. 4 ayaklı, ağır, dikkatlideki ranzadakinden çok daha yumuşak şilteleri, bazısı ipekli, bazısı sıcak ve kalın, karmaşık yatak çarşafları ve kümülüs bulutları gibi bir sürü yastığı olan yatak bir odayı tümüyle kaplamıştı. Yer esnek döşemeyle kaplanmıştı. Güzelce oyulmuş ve parlatılmış tahtadan yapılmış çekmeceleri olan bir şifonyerle 10 kişilik bir yatakhanedeki tüm giysilerini sığabileceği kadar büyük bir gardırop vardı. Sonra geçen gece gördüğü şömineli dev kamu odası vardı. Bir de banyo küveti, lavabo ve ince işlemeli bir bok taburesi içeren 3. bir oda. Bu odaya yatak odasından girildiğinde her cins donanımından bir tane olduğuna göre görünürde yalnızca onun kullanım içindi. Şivek'in gözünde bütün bunlar basit erotizmi çok aşan duyumsal bir lükstü ve bir açıdan dışkının nihai yüceltilmesi anlamına geliyordu. Bu 3. odada 1 saat kaldı. Her bir aleti sırayla denedi ve bu süreç sırasında tertemiz oldu. Su kullanımı bir harikaydı. Musluklar kapatılana kadar açık kalıyordu. Küvet 60 litre alıyor olmalıydı. Klozet ise temizleme için en az 5 litre su kullanıyordu. Bu aslında şaşırtıcı değildi. Uras'ın yüzeyinin 6'da 5'i suydu. Çölleri bile kutuplardaki buz çölleriydi. Dikkatli kullanıma gerek yoktu. Kuraklık yoktu. Peki ya boka ne oluyordu? Mekanizmasını inceledikten sonra klozetin yanına çömelerek bunu düşünmeye başladı. Bir gübre fabrikasından dışkıyı sudan ayırıyor olmalıydılar. Anares'te yeniden kullanım için böyle bir sistem uygulayan deniz kenarı toplulukları vardı. Bunu sormak istiyordu ama hiç fırsatı olmadı. Uras'ta hiçbir zaman sormadığı bir sürü soru vardı. Başındaki ağırlığa karşın kendini iyi hissediyor ve yerinde duramıyordu. Odalar o kadar sıcaktı ki giyinmekten vazgeçti ve çıplak gezinmeye başladı. Büyük odanın pencerelerine gidip dışarıya baktı. Oda yüksekteydi. Bir kattan yüksek yapılara alışık olmadığından öylece şaşırıp geri çekildi. Bir balondan aşağı bakarmış gibiydi. İnsan kendini yerden ayrılmış, hakim, kopuk hissediyordu. Pencereler bir korunun hemen üstünden zarif 4 keşekoleli beyaz bir yapıya bakıyordu. Bu binanın arkasından toprak geniş bir vadiye doğru iniyordu. Hepsi ekilmişti anlaşılan. Çünkü vadiye renk veren sayısız yeşil toprak parçası dikdörtgen şeklindeydi. Yeşilin maviye dönüşüp söndüğü uzaklarda yaşayan bir bedenin sinir sistemi kadar ince bir şebeke oluşturan karanlık yol dizilere çalılıklar ve ağaçlar seçilebiliyordu. En uzakta da göğün düzgün, açık griliğinin altında yumuşak ve karanlık, mavi kıvrımlar boyunca vadiyi çevreleyen tepeler yükseliyordu. Bu şiveyin gördüğü en güzel manzaraydı. Renklerin yumuşaklığı ve canlılığı, doğrusal insan tasarımıyla güçlü üretken doğal çizgilerin karışımı, öğelerin çeşitliliği ve uyumu, şu ana kadar belki bazı sakin ve düşünceli insanlar yüzlerinde küçük bir ölçekte ima edilen dışında hiç görmediği karmaşık bir bütünsellik izlenimi veriyordu. Bununla karşılaştırıldığında Anares'in sunabileceği herhangi bir manzara, hatta Abeney düzlüğü veya Neteare vadileri bile yavandı. Çorak, kuru ve gelişmemişti. Güneybatının çölleri geniş bir güzelliğe sahipti ama saldırgan ve zaman dışıydı. İnsanların Anares'te en sık ekim yaptıkları yerlerde bile manzara, bu tarih ve gelecek mevsimler açısından zengin, tüketilmez, tamamlanmış canlı görkemle karşılaştığında sarı tebeşirli alelacele yapılmış bir çizim gibiydi. İşte dünya dediğim böyle olur, diye düşündü Şivek. Ve bir yerlerde o mavi yeşil görkemin içinde bir şey ötüyordu. Hafif bir sesti, çok tizdi. Başlıyor, sonra kesiliyordu. İnanılmayacak kadar tatlıydı. Neydi bu? Küçük, tatlı, vahşi bir ses. Havada bir müzik. Dinledi, nefesi kesilir gibi oldu. Kapı çalındı. Çıplak ve meraklı pencereden dönüp bakan Şivek, "Girin," dedi. Elinde paketlerle bir adam girdi. Kapının hemen eşiğinde durdu. Şivek odaya geçti. Anares usulünce adını söyledi. Uras usulünce elini uzattı. 50 yaşlarında çizgili, yıpranmış yüzlü adam Şivek'in tek kelimesini bile anlamadığı bir şeyler söyledi ve elini sıkmadı. Belki elindeki paketler engel oluyordu. Ama yerlerini değiştirip ellerini boşaltmak için herhangi bir çaba göstermedi. Yüzü son derece gergindi. Utanmış olabilirdi. En azından Uras'taki selamlaşma geleneklerini öğrenmiş olduğunu düşünen Şivek şaşırdı. İçeri girin diye yeniledi. Sonra Uraslılar her zaman ünvanlar ve saygı ifadeleri kullandıkları için efendim diye ekledi. Adam yine anlaşılmaz bir konuşma başlattı. Bu arada yatak odasına doğru yan yan gidiyordu. Şivek bu kez birkaç iyi acı sözcük yakaladı ama gerisine anlam veremedi. Adamın gitmesine izin verdi çünkü adam yatak odasına gitmek istermiş gibi görünüyordu. Acaba o da arkadaşı mıydı? Ama yalnızca tek yatak vardı. Şivek vazgeçip pencereye döndü. Adam odaya seyirtip birkaç dakika boyunca içeride gürültüyle bir şeyler yaptı. Tam Şivek onu odayı gündüzleri kullanan bir gece işçisi olduğuna karar vermişti ki kalabalık yatakhanelerde bazen geçici olarak bu tür düzenlemeler yapılabiliyordu. Adam odadan çıktı. Bir şey söyledi. Belki de tamam efendim gibi bir şey. Ve sanki 5 metre uzaktaki Şivek yüzüne vuracakmış gibi kafasını garip bir şekilde eğdi. Dışarıya çıktı. Şivek pencerenin kenarında dururken yaşamında ilk defa birinin ona eğilerek saygı gösterdiğini yavaş yavaş fark etti. Yatak odasına gittiğinde yatağının yapılmış olduğunu gördü. Yavaşça düşünceli giyindi. Kapı bir kez daha çalındığında ayakkabılarını giyiyordu. Bu grup başka bir şekilde içeriye girdi. Çok doğal bir şekilde diye düşündü Şivek. Orada veya seçtikleri herhangi bir yerde olmalı hakları varmış gibi. Elinde paketler olan adam duraksamıştı. İçeri neredeyse gizlice süzülerek girmişti. Yine de yüzü, elleri ve giysileri yeni konuklarından daha fazla insana benzer gibi gelmişti Şivek'e. Çekingen adam garip davranmıştı ama bir Anaresli'ye benziyordu. Bu dördü ise Anaresliler gibi davranıyorlardı. Ama tıraşlı yüzleri ve harika giysileriyle yabancı bir türdenmiş gibiydiler. Ayrım sonu.